Kitabın adı Betondaki Sarışın. Yazarı Michael Connelly. 5. ayrım. 3. Bayanlar baylar diye söze başladı eyalet yargıcı Alva Case, jüri üyelerine bakarak. Duruşmaya avukatların açılış konuşmalarıyla başlıyoruz. Söylenenleri kanıt olarak algılamamanız gerekir. Bu konuşmalar, avukatların izleyecekleri yolu gösteren birer harita gibidir. Bu sözlere sakın kesin kanıt olarak bakmayın. Belki çok gösterişli iddialarda bulunacaklar ama söylenenlerin doğruluğu kesin değildir. Elinde sonunda onlar birer avukat. 4 numaralı duruşma salonundaki jüri üyeleriyle izleyiciler arasında gülüşmeler duyuldu. Güneyli aksanıyla konuşan yargıç bazı sözcükleri yayarak söyleyince, sanki avukatlara yalancı demiş ve dinleyenleri neşelendirmişti. Hatta Money Chandler bile gülümsedi. Savunmaya ayrılmış masada oturan Boş, çevresine bakınca, duvarları ahşap kaplı, tavanı 6 metre yüksekliğinde olan duruşma salonunda, izleyicilere ayrılan bölümün yarı yarıya dolu olduğunu gördü. Davacı tarafından Norman Church'in dul karısının yanı sıra akraba ve dostlarından oluşan 8 kişilik bir grup vardı. Ayrıca salonda yarım düzine kadar insanların hayatını izlemek dışında bir heyecanları olmayan adliye müdavimi yaşlı adam vardı. Ünlü Honey Chandler'ın gösterisini izlemeye gelen birkaç stajyer avukat ve hukuk öğrencisi dışında kağıt kalemleri hazır bekleyen bir grup muhabir de salondaydı. Açılış konuşmalarından daima haber konusu çıkabilirdi. Yargıcın da açıkladığı gibi avukatlar bu aşamada istedikleri her şeyi söyleyebilirlerdi. Habercilerin bundan sonra ara sıra salona uğrayacaklarını ve kapanış konuşmalarıyla karar duruşması dışında davaya pek ilgi göstermeyeceklerini Boş çok iyi biliyordu. Tabii arada olağan dışı bir şey gerçekleşmezse. Boş, tam arkasındaki koltuklarda kimsenin olmadığını gördü. Sylvia Moore'un gelmeyeceğini biliyordu. Bu konuda anlaşmışlardı. Onun bu davayı izlemesini istemiyordu. Bunun yalnızca bir formalite olduğunu, bir polisin görevini yaptığı için mahkemelik olmasının, bu işe başlarken üstlendiği sorumluluğun bir parçası olduğunu söylemişti Boş. Aslında içinde bulunduğu durum kendi kontrolü altında olmadığı için onun salonda olmasını istemiyordu. Savunma makamının masasında oturacak, insanların en isabetli atışlarını yapmalarını izleyecekti. Her şey olabilirdi ve herhalde olacaktı. Onları görmesini istemiyordu. Jüri üyelerinin savunma tarafının izleyicilerine ayrılan bölümünün boş olduğunu görünce, kimsenin desteklemek için gelmediğini ve onun suçlu olduğunu düşünüp düşünmeyeceklerini merak etti. Gülüşmeler kesilince tekrar yargıca baktı. Yargıç Case'in etkileyici bir görünümü vardı. Siyah cübbesini çok iyi taşıyan, iri yarı yargıç, kalın kollarını, büyük ellerini geniş gövdesinin önünde kavuşturmuş oturuyordu. Güneşten kızarmış, tepesinde saçları iyice seyrelmiş başı, büyük ve yuvarlaktı. Yüzünü çevreleyen kır saçları önemli ölçüde hukuk bilgisi ve görüş açısıyla dolu bir beyni vurgular gibiydi. Güney eyaletlerinde doğup büyümüş ve yurttaşlık hakları davalarında uzmanlığıyla ün salmıştı. Özellikle zenci vatandaşların tutuklanmaları sırasında, polislerin aşırı davranışları nedeniyle yaşamlarını yitirdikleri olaylarda Los Angeles Emniyetini dava ederek ününe ün katmıştı. Görevi bitip Georgia eyaletine geri gönderilmeden önce Başkan Jimmy Carter tarafından federal mahkemenin başkanlığına atanmıştı. O tarihten bu yana Yargıç Case 4 numaralı mahkemenin tek yöneticisi olmuştu. Boş'u savunan kamu avukatı Rod Belk, duruşma öncesinde yargıcı usul açısından reddedip başka birinin atanması için çok çırpınmıştı. Yurttaşlık haklarının savunucusu olarak ünlenmemiş bir yargıcı elbette yeğlerdi ama başarılı olamamıştı. Ne var ki bu durum belki üzdüğü kadar Boş'u üzmemişti. Yargıç Case'in davacı avukatı Honey Chandler'la aynı hukuksal dokuya sahip olduğunu, polislere karşı kuşkucu olduğunu, hatta bazen onlardan nefret ettiğini ama bunun yanı sıra son derece adil bir insan olduğunu hissediyordu. Kendi açısından iyi bir sonuca ulaşmak içinse yalnızca buna gereksinimi olduğunu düşünüyordu. Silver Lake semtindeki evde doğru davrandığına yürekten inanıyordu. Avukatların söylediklerinin dava sürecinde kanıtlanıp kanıtlanmadığına karar vermek sizin göreviniz diyordu yargıç jüriye. Bunu unutmayın. Şimdi Bayan Chandler ilk konuşmayı siz yapacaksınız. Honey Chandler başını sallayarak ayağa kalkıp davacı ile davalı tarafların arasında duran kürsüye yaklaştı. Yargıç Case, kesin kuralları önceden bildirmişti. Başkanlık ettiği mahkeme salonunda avukatlar ortalıkta dolaşamaz, tanık sandalyesine ya da jüri bölmesine yaklaşamazdı. Bir avukat yüksek sesle söyleyeceği her şeyi iki makamın arasındaki kürsüden söylemek zorundaydı. Hatta Chandler ağır mağın kürsüyü jüriyi görebilmek amacıyla biraz çevirmek için yargıçtan izin istedi ve Case yüz hatlarını yumuşatmadan bu isteği onayladı. İyi günler diye başladı Chandler. Sayın yargıç bu konuşmanın bir yol haritasından farklı olmadığını söylerken haklıydı. İyi bir strateji diye düşündü Bosch, davaya karşı daldığı alaycılık kuyusunun derinliklerinden. İlk cümlenle yargıca yağ çekersin. Chandler'ın kürsünün üzerine yerleştirdiği notlara bakarak konuşmasını sürdürmesini izledi. Bluzun üst düğmesinin üzerindeki ortasında siyah yuvarlak bir onyx taş olan broş gözüne çarptı. Bir köpek balığının gözü kadar düz ve cansızdı. Saçlarını başının arkasında kalın bir örgüyle sıkıca toplamıştı. Ama örgüden çözülmüş bir tutam saç, Chandler'ın kendi görünümünden çok, hukukun davanın ve davalının yaptığı adalet dışı hatanın üzerinde yoğunlaştığını gösteriyordu. Bosch, kadının o saç tutamını bilinçli olarak örgüye katmadığına inanıyordu. Açılış konuşması başlarken, Chandler'ın, Church'ün karısının avukatlığını yapacağını ilk kez duyduğunda, göğsünde hissettiği ağırlığı anımsadı. Bosch'a göre Chandler'ın işe karışması, Case'in yargıçlığa getirilmesinden daha tedirgin ediciydi. Kadın işte bu kadar yetenekliydi. Zaten bu nedenle ona Money diyorlardı. Sizlere biraz bilgi vermek istiyorum diye sözlerini sürdürürken, Bosch, Chandler'ın neredeyse güneyli aksanıyla konuşmaya başlayıp başlamadığını merak etti. Kararını vereceğiniz davanın temel noktalarını ve kanıtların neyi doğrulayacağını göstermek istiyorum. Bu bir yurttaşlık hakları davasıdır. Norman Church adında bir erkeğin, bir polisin tabancasından çıkan kurşunla öldürülmesiyle ilgilidir. Bir an durakladı. Amacı notlarına bakmak değil, bundan sonra söyleyeceklerine dikkat çekmekti. Bosch, jüri üyelerine baktı. 5 kadın ve 7 erkek. 3 zenci, 3 Güney Amerikalı, 1 Asyalı ve 5 beyaz. Tüm dikkatleri Chandler'a yönelmişti. Bu dava görevinden ve görevinin kendisine tanıdığı geniş güçten tatmin olmayan bir polis memuruyla ilgili. Bu memur, sizin görevinizi de, yargıç Case'in görevini de yapmak istiyordu. Ayrıca yargıçlar ve jüriler tarafından verilen kararların ve cezaların infazı konusundaki devletin görevini de üstlenmek istiyordu. Hepsini birden istiyordu. Bu dava, savunma masasında oturan dedektif Harry Bosch'un davasıdır. Savunma sözcüğünü yayarak söylerken parmağıyla Bosch'u işaret etti. Belk derhal ayağa fırlayıp itiraz etti. Bayan Chandler'ın benim müvekkilimi parmağıyla jüriye işaret etmesine ya da alaycı bir tonla konuşmasına hiç gerek yok. Evet, biz savunma makamıyız. Çünkü burası bir özel hukuk mahkemesidir ve bu ülkede herkesin birbirini dava etme hakkı vardır. Hatta bir, "İtiraz ediyorum sayın yargıç!" diye bağırdı Chandler. Avukat bey itiraz hakkını kullanarak, henüz hiçbir konuda suçu kanıtlanmamış olan Bay Church'in temiz adını mahvetmeye çalışıyor. Yeter diye gürledi yargıç Case. İtiraz kabul edildi. Bayan Chandler, insanları parmağımızla göstermek zorunda değiliz. Hepimiz kim olduğumuzu biliyoruz. Ayrıca sözcüklere de tahrik edici vurgulamalar yapmak zorunda değiliz. Sözcükler kendi işlerinde güzel ya da çirkin olabilirler. Bırakın onlar kendilerini anlatsın. Size gelince Bay Belk, tarafların açılış konuşması ya da kapanış iddiaları sırasında sözlerinin kesilmesini doğru bulmuyorum. Sizin de konuşma sıranız gelecek. Müvekkilinize karşı hoşgörü sınırlarını aşan bir durum olmadıkça Bayan Chandler'ın konuşmasını kesmemenizi öneriyorum. Müvekkilinizin parmakla işaret edilmiş olması bence itiraz nedeni olmamalı. Teşekkür ederim Sayın Yargıç dedi Belk ile Chandler aynı anda. Devam edin Bayan Chandler. Bu sabah odamda açıkladığım gibi, açılış konuşmalarının bugün tamamlanmasını istiyorum ve saat 4'te başka bir davam daha var. Teşekkür ederim Sayın Yargıç diye yineledi Chandler ve tekrar jüriye döndü. Bayanlar baylar, hepimizin polise gereksinimi vardır. Polisimize saygı duyarız. Onların büyük çoğunluğu işlerini çok iyi yapar ve karşılığında bir teşekkür bile almaz. Emniyet güçleri toplumumuzun vazgeçilmez bir parçasıdır. Bizi korumaları ve hizmet etmeleri için polislere güvenemezsek kime güvenebiliriz? Ama bu davanın konusu bu değil. Duruşmalar ilerledikçe bunu anımsamanızı istiyorum. Bizim konumuz emniyet kuvvetlerinden bir kişinin, kuruluşun yasaları, kuralları ve politikalarını hiçe sayarak kendi başına iş yapmasıdır. Bizim konumuz serseri bir polistir. Kanıtlar size Harry Bosch'un başına buyruk bir polis olduğunu, 4 yıl önce bir gece hem yargıç, hem jüri, hem de celladın görevini üstlendiğini gösterecektir. Katil olduğunu varsaydığı birini öldürdü. Onun iğrenç bir seri katil olduğunu sanıyordu, evet. Ama tabancasını çekip Bay Norman Church'a ateş ettiği zaman elinde hiçbir kanıt yoktu. Şimdi savunma makamı size polisin elinde Bay Church'ı bu cinayetlerle ilişkilendiren varsayımlı kanıtlar olduğunu söyleyecektir. Ama bu kanıtların yine polislerden geldiğini unutmayın. Üstelik bu kanıtlar Bay Church'ın öldürülmesinden sonra ortaya çıkarılmıştır. Sanırım bu varsayımlı kanıtların tartışılabilir olduğunu göstereceğiz ve hatta kanıtları çürüteceğiz. Davanın sonunda sizler, evli, 2 çocuk babası, bir uçak fabrikasında yüksek ücretle çalışan Bay Church'in, gerçekten de bebekçi adıyla bilinen seri katil mi, yoksa içlerinden birinin işlediği suçu örtmek için polisin ortaya attığı bir günah keçisi mi olduğuna karar vereceksiniz. Silahsız bir adam, son derece acımasız, gereksiz ve desteksizce öldürülmüştü. Chandler bundan sonra, emniyetin uyguladığı sessizliği bozmama kuralından, şiddete yatkınlığın uzun geçmişinden, Rodney King'in dövülmesinden ve isyanlardan uzun uzun söz etti. Her nasılsa, Honey Chandler'a göre bunların hepsi, Harry Bosch'un Norman Church'u öldürmesinden sonra ortaya çıkan bir tohumdan üreyen kara çiçeklerdi. Bosch, kadının sözlerini duyuyor ama artık dinlemiyordu. Gözleri açıktı. Ara sıra jüri üyelerinden biriyle göz göze geliyordu ama kendi dünyasına dalmış gibiydi. Bu dava onun kendi savunmasıydı. Bosch'un 5 saniye bile sürmeyen bir zaman diliminde düşünüp, karara varıp, uyguladığını, avukatların, jüri üyelerinin ve yargıcın incelemesi belki 1, belki 2 hafta sürecekti. Bu süre içinde bu salonda oturabilmesi için kendine özel bir dünya yaratması şarttı. Daldığı düşünceler sırasında Church'un yüzünü gözlerinin önünde canlandırdı. Hyperion sokağındaki evde her şeyin sonundaki ifadesini düşündü. Bakışları kenetlenmişti. Bosch'un gördüğü gözler, Chandler'ın boğazındaki broşun taşı kadar kara, katil gözleriydi. Tabancasını almak için uzansa bile, böyle davranılması gerekir miydi diyordu Chandler. Adamın biri tekmeyle evin kapısını açmış. Elinde silah olan bir adam. Bu durumda kendini korumak için bir silaha doğru uzansa bile, onu suçlayabilir miyiz? Gerçekte ise Peru'nu almak için uzanmış olması bu sahneyi daha da iğrençleştiriyor. Bu adam soğukkanlılıkla öldürüldü. Bizim toplumumuz bunu kabul edemez. Bosch tekrar kulaklarını tıkadı ve yıllardır beton bir mezarın içinde yatan son kurbanı düşünmeye başladı. Acaba bir kayıp raporu hazırlanmış mıydı? Onu arayan bir anne, bir baba, bir koca ya da bir çocuk var mı? Olay yerinden dönünce belki bu cesetten söz etmiş ve yargıç Gaze'den bu cinayetin ayrıntıları ortaya çıkana dek davanın ertelenmesini istemesini söylemişti. Ama belki bu konuda ne kadar az bilgisi olursa o kadar iyi olacağını söyleyerek sözünü yarıda kesmişti. Belki yeni bulunan cesedin ortaya çıkaracaklarından öylesine ürkmüştü ki Bosch'un önerisinin tam aksi yönde davranmayı yeğlemişti. Cesedin ortaya çıkışı ve bebekçiyle bağlantılı olabileceği haberinin halk tarafından duyulmasından önce davayı sonuçlandırmak istiyordu. Chandler, açılış konuşması için kendisine tanınan 1 saatlik sürenin sonuna yaklaşıyordu. Emniyet teşkilatının ateş etme politikası üzerinde o kadar uzun durmuştu ki, Bosch, onun jürinin ilgisini yitirmeye başladığını fark ediyordu. Hatta bir süre için kendi konuşmasının provasını yapan Belk'in ilgisini bile yitirmişti. Belk, iri yarı bir adamdı ve yaklaşık 40 kilo fazlası vardı. Gereğinden fazla soğutulan salonda bile sürekli terliyordu. Jüri seçimi sırasında Bosch, avukatın terlemesinin fazla kilolarının yükünden mi, yoksa Chandler'la yargıç Gaze'e karşı bir dava sürdürmenin zorluğundan mı kaynaklandığını merak etti. Belk, 30'undan fazla olamaz diye düşündü Bosch. Orta karar bir hukuk fakültesinden mezun olalı herhalde en fazla 5 yıl geçmişti ve şimdi de Chandler'a karşı koymak fikriyle başa çıkmaya çalışıyordu. Adalet sözcüğü Bosch'un dikkatini yine Chandler'a vermesini sağladı. Bu sözcüğü neredeyse her cümlede kullanmaya başlaması, belirli bir noktaya ulaşıp insanları etkilediğini ve artık inişe geçtiğini gösteriyordu. Özel hukuk mahkemelerinde adalet ile para sözcükleri aynı anlamı taşıdıklarından birbirinin yerine kullanılabilirdi. Norman Church açısından adalet yitip gitmek üzereydi. Her şey yalnızca birkaç saniye sürdü. Adalet, dedektif Bosch'un kapıyı bir tekmede açıp, 9 milimetrelik Smith & Wesson tabancasıyla nişan alıp tetiği çektiği süre kadardı. Dedektif Bosch'un Bay Church'u öldürmek için seçtiği kurşun, XDP yani aşırı öldürücü performans gösterdiği bilinen bir kurşun tipidir. Hedefe isabet ettiği anda, eninin 1,5 katı kadar genişler ve yoluna çıkan tüm uzuvlardan ve dokulardan büyük parçalar koparır. Bu olayda Bay Church'un kalbini parçaladı. Adalet buydu işte. Bosch bazı jüri üyelerinin Chandler yerine davacı masasına baktıklarını fark etti. Biraz öne eğilince kürsünün kenarından Church'un dul karısı Deborah'nın kağıt mendille gözyaşlarını kurulamakta olduğunu gördü. Koyu renk kısa saçlı, küçük açık mavi gözlü, bedeni aşağıya doğru genişleyen bir kadındı. Bosch kocasını öldürene dek banyoda yaşayan iyi bir eş ve anne örneğiydi. Ama o sabah polisler ellerinde arama izniyle gazeteciler ise sorularıyla kapısına dayanmışlardı. Aslında Bosch zamanında ona acımış ve Moni Chandler'ı avukat olarak tutup kendisine katil diyene kadar onun da olayın bir kurbanı olduğunu bile düşünmüştü. Bayanlar baylar, kanıtlar dedektif Bosch'un bağlı bulunduğu bölümün bir ürünü olduğunu size gösterecektir. Adaleti kendisinin dağıttığına inanan duygusuz, kibirli bir makine. Emniyet teşkilatından bunu mu beklediğiniz sorulacaktır size. Bir yanlışı düzeltmeniz, babası kocası koparılıp alınan bir aile için adaleti sağlamanız istenecektir. Sözlerimi bitirirken Alman filozof Friedrich Nietzsche'nin yaklaşık 100 yıl önce yazdıklarını, içinde bulunduğumuz duruma çok uygun olduğu için aktarmak istiyorum. Nietzsche, canavarlarla savaşanlar bu süreç içinde canavarlaşmamaya dikkat etmelidirler. Ve bir derinliğin içine baktığınız zaman, derinlik de size bakar demişti. Bayanlar baylar, işte davamızın konusu budur. Dedektif Harry Bosch, yalnızca derinliğe bakmakla kalmadı. Norman Church'in öldürüldüğü gece, derinlik de ona baktı. Karanlık onu sarıp sarmaladı ve dedektif Bosch, savaştığı canavarın ta kendisi oluverdi. İnanıyorum ki sunulacak kanıtlar bizi yalnızca bu sonuca götürecektir. Teşekkür ederim. Chandler yerine oturdu ve Deborah Church'un kolunu teselli edercesine okşadı. Bosch bu hareketin dul kadını rahatlatmaktan çok jüriyi etkilemek için yapıldığına emindi. Yargıç salon kapısının üzerindeki maun kaplamaya gömülmüş saatin pirinç kollarına baktı ve belki kürsüye çağırmadan önce 15 dakika ara verileceğini ilan etti. Jürinin dışarı çıkışını beklemek üzere ayağa kalkan Bosch, izleyici bölümünün ön sırasında oturan Church'un kızlarından birinin dikkatle kendisine baktığını gördü. Kız 13 yaşında filan olmalıydı. Herhalde Nancy adlı büyük kızıydı bu. Derhal gözlerini kaçırdı ve suçluluk duygusuna kapıldı. Jüri üyelerine bunu fark edip etmediklerini merak etti. Belk verilen arayı yapacağı konuşmayı gözden geçirerek değerlendirmek istediğini söyledi. Hala karnını doyurmamış olan Bosch, 6. kattaki kafeteryaya çıkmayı düşündü ama herhalde birkaç jüri üyesi ve daha da kötüsü, Church ailesinin bireyleri orada olabilirdi. Asansörle aşağıya inip giriş kapısının dışındaki külliye yöneldi. Bir sigara yakıp heykelin kaidesine yaslandı. Birdenbire terlemiş olduğunu fark etti. Chandler'ın bir saat süren konuşması hiç bitmeyecekmiş gibi gelmişti ve sanki dünyanın gözü Bosch'un üzerindeydi. Giydiği elbisenin bir hafta dayanmayacağını düşünüp öteki takımını kuru temizleyiciye götürmesi gerektiğine karar verdi. Böyle ayrıntılarla uğraşmak onu rahatlatıyordu. İlk sigarasını söndürüp ikincisini yakarken mahkeme binasının çelik ve cam kapısı açıldı. Sırtıyla kapıya dayanıp açan Honey Chandler onu görmeden arkasını döndü ve başını eğip altın çakmağıyla sigarasını yaktı. Doğrulup dumanı üflediğinde Bosch'u fark etti. Külliye yaklaşıp sigarasını söndürmeye niyetlendi. Zararı yok dedi Bosch. Bildiğim kadarıyla burada başka küllük yok. Doğru ama duruşma salonu dışında yüz yüze gelmemizin ikimize de yararı dokunacağını sanmıyorum. Bosch omzunu silkti ve yanıtlamadı. Adım atma sırası Chandler'daydı. İsterse çekip gidebilirdi. Birkaç nefes daha çekeyim dedi Chandler, sonra içeri girmem gerek. boş başıyla yanıtlayıp Spring sokağına doğru baktı. Eyalet Ceza Mahkemesi'nin önünde dedektörlü metal kapıdan geçmek için sıra bekleyenler vardı. Kayıkçıların sayısı artıyor diye düşündü. Evsiz adamın küllüğü kontrol etmek üzere yaklaştığını gördü. Adam ani bir hareketle arkasını dönüp Spring sokağında gözden kayboldu. Uzaklaşırken tedirgin bir hareketle omzunun üstünden bir kez geriye baktı. Beni tanır. Boş merakla Chandler'a baktı. Sizi tanıyor mu? Bir zamanlar avukattı. Adı Tom bilmem neydi. Soyadını anımsamıyorum ama galiba Faraday. Evet doğru. Sanırım kendisini bu halde görmemi istememiştir. Buradaki herkes onu bilir. İşler kötüye gittiği zaman neler olabileceğinin canlı bir örneğidir. Ne oldu? Uzun bir öykü. Belki avukatınız size anlatır. Bir şey sorabilir miyim? Boş yanıt vermedi. Niçin eyalet bu davayı halletmedi? Rodney King, isyanlar. Bir polisi dava etmek için en kötü zamanlama. Bulk'un başarılı olacağını sanmıyorum. Çevirenin notu. Bulk, cüsseli. Ona Bulk diyorum çünkü onun da bana money dediğini biliyorum. Sonunda kabak sizin başınıza patlayacak. Boş yanıtlamadan önce bir süre düşündü. Kayda geçmeyecek dedektif Boş dedi avukat. Sadece sohbet ediyoruz. Anlaşmaya yanaşmamasını ben söyledim. Eğer anlaşma yapmak istiyorsa gidip kendi paramla avukat tutacağımı da söyledim. Kendinize bu kadar güveniyorsunuz demek. Bir an duraklayıp sigarasından bir nefes çekti. Neyse, göreceğiz bakalım. Evet, göreceğiz. Bunun kişisel bir mesele olmadığını biliyorsunuz. Kadının bunu söyleyeceğinden emindi. Oyunun en büyük yalanıydı. Belki sizin için değil. Ya sizin için? Silahsız bir adamı vuruyorsunuz ve karısı itiraz edince, size karşı dava açınca kişisel bir sorun olarak algılıyorsunuz. Müvekkilinizin kocası kurbanlarının el çantalarının sapını kesip boğazlarına geçiriyor ve bir yandan onlara tecavüz ederken bir yandan da attığı düğümü sıkıyordu. Deri saplı çantaları tercih ediyordu. Böyle davrandığı kadınlara hiç acımıyordu. Yalnızca deri çanta saplarını seviyordu. Chandler irkilmedi bile. Boşta irkilmesini beklemiyordu. Müvekkilimin merhum kocasından söz ediyoruz. Ve bu davada kesin olarak kanıtlanabilecek tek nokta sizin onu öldürmüş olmanızdır. Doğru ve bunu yine yaparım. Biliyorum dedektif Boş. Onun için buradayım. Dudaklarını donuk bir öpücük biçiminde büzünce çenesinin hatları gerildi. Saçları öğleden sonrasının güneşinde parladı. Öfkeyle sigarasını söndürüp uzaklaştı. Mahkeme binasının kapısını tüy kadar hafifmiş gibi ardına kadar açtı. 5. ayrımın sonu. Sayfa 48. Devamı 6. ayrımda.